Ayrım 14, sayfa 182. Neyi anlamadım? O cinayet sahnesini bu villada yaşamalıyız. Ciddi mi konuşuyor diye karanlıkta parıldayan kara gözlerinin içine baktım. Dalga mı geçiyorsun benimle? El alemin evine nasıl gireriz? Çılgınlık bu. Sen hepten üşütmüşsün. Kıs kıs güldü. Orası el alemin evi değil. Yoksa seni buraya boşu boşuna mı getirdiğimi sandın? Kimin evi peki? Diye sordum. Songül Sırman'dan. O da kimin nesi? Yoksa romanın başka bir kahramanı mı? Hadi Taner, ciddi ol biraz. Her önüme gelen tanıdığıma romanda rol verecek değilim ya. Tanıdık mı? Kimin nesi? İzmir'den arkadaşımındır. Çok zengin bir ailenin kızı. Babalarımız da birbirini tanırdı. Buraya yalnızca yazları gelir, villa diğer mevsimler kapalıdır. Bu fikir çok saçmaydı ve beni rahatsız etmişti. İmkansız diye mırıldandım. Her yanı kilitli bir eve hırsız gibi nasıl gireriz? Orasını sen düşünme. Ne demek sen düşünme? Eskaza içeride yakalanırsak herkese ne deriz? Betül sırıtarak cebinden bir anahtar çıkardı. Sokağın karanlığındaki elindeki metal parçasına baka kaldım. Nereden buldun onu? Diye tüylerim diken diken olarak sordum. Her zaman benim yanımda durur. Neden? Zaman zaman gelir, burayı kontrol ederim. Songül verdi. Zaten İstanbul'da ilk naklettiğim sırada kendime uygun bir ev buluncaya kadar 4 ay bu villada kalmıştım. Biraz rahatladım ama hala tedirginim. Yabancıların evinde böyle saçma bir oyun oynamak hiç hoşuma gitmiyordu. Hele elimde bir silahla. Bu fikir hiç hoşuma gitmedi dedim. Sen işin o yanını düşünme. Senden istediğim bu villanın romanda korkutucu bir yanı olup olmayacağı. Sen onu söyle bana. Fikirden bile korkmuştum. Çekinerek yüksek demir parmaklıklar arkasındaki karanlık yapıya baktım. İçimde bir ürperti hissetmiştim. Ruhumun derinliğinden gelen bir ses buradan uzaklaşmamı söylüyordu. Şimdi daha fazla tartışmanın anlamı yoktu. İleride uygun bir bahane ileri sürerek belki Betül'ü bu sevimsiz fikirden vazgeçirebilirdim. Uygun dedim. Kısaca, hadi şimdi gidelim. İçeriye girip bir bakmak istemez misin? Hiç gereği yok. Zaten uykum geldi, yorgunum da. Betül herhalde yalan söylediğimi anlamıştı. Fakat hiç ısrar etmedi. Daireme döndüğümüzde üzerimdeki o rahatsız edici tedirginliği hala tam olarak atabilmiş değildim. Evin üstümde etkileyici büyüsü olmuştu. Belki karanlık ve ıssızlığından, belki ortamın gerçekten cinayet işlemeye çok müsait olmasındandı. Villa korku içinde gecenin ilerleyen saatinde ağaçtan hızlanan rüzgarla yarattığı kışırtılar arasında gözüme korkunç gelmişti. Alt tarafı ben de bir yazardım ve muhayyilem gelişti. Burada insanı kıtır kıtır doğrasalar kimse duymazdı gerçekten. Anlayamadığım bir ürkeklik nasıl olmuştu? Hasıl olmuştu. O ana kadar tatsız bir komedi gibi gelen oynadığımız oyun birden beni rahatsız etmeye başlamıştı. Belki de bütün bunlar geçirdiğim tatsız günün psikolojik etkisindendi. Allah'tan dönüşte Erkan benim daireye girmemek nezaketini gösterdi. Yarın sabah ortaklarıyla erken buluşacağını ve bir yığın işleri olduğunu söyleyerek doğru üst kattaki Betül'ün dairesine yatmaya çıktı. Kapıda onunla vedalaştık. Sevgilim ve dairemde yalnız kaldığımızda o gün aramızda cereyan eden olaylar nedeniyle Betül'ün yine bana mesafeli ve ölçülü davrandığını hissettim. İkimiz de pek konuşmuyorduk. Yorgun olmalısın dedim. İstersen bu gece erken yatalım. Saat 1'e geliyor. Yazmayacak mısın diye sordu. Neyi? Bu geceki bölümü. Yani katile yardımcısının kızı takip ederek cinayet işlenecek villaya kadar gidişlerini. İçimden yan sabır çektim. Yeni bir maraza hazır değildim o an. Ayrıca Betül'ü üzmek de istemiyordum. Bu çılgın fikirden onu vazgeçirmek için tartışmanın hiç sırası değildi. Yarın sabah yazsam olmaz mı dedim. Boynunu büktü. Nasıl istersen diye mırıldandı. Artık sana ısrar edemem. Hayal kırıklığına uğramış gibi gözleri buğulanmıştı. İçim burkuldu. Şimdi mi yazmamı istiyorsun? Yeniden gözlerimin içine baktı. Evet, gülümseyerek sen bir çılgınsın dedim. O gün ilk defa sevindiğini, eski alıştığım o canlı haline döner gibi olduğunu fark ettim. Kara gözleri bir anda ışıldamıştı. Yazacak mısın diye sordu heyecanla. Şayet o kadar istiyorsan ne kadar çok istediğimi biliyorsun. Yürü öyleyse masamın başına gidelim. Sevinerek elimden tutup beni çalışma odasına sürükledi. Onu bir türlü anlayamıyordum. Bugün cidden zor saatler geçirmişti. Sabahleyin önemli bir şantajın etkisiyle çok gergindi. Öğleyin sevdiği adamla bu yüzden tartışmış, sinirleri daha da gerilmişti. Hatta şu ana kadar birbirimize içten gülümsememiştik bile. Bütün bunlara rağmen gecenin ilerlemiş saatinde o hala bana romanı yazdırmaya rahatlıkla düşünebiliyordu. Bu roman tutkusunun Betül'de adeta bir saplantı haline geldiğini kabul etmek zorundaydım. Aklı fikri romandaydı. Roman ilerledikçe rahatlayacağı aşikardı. Ne tür bir duyguydu bu? Hiç anlamıyordum. Yazma yeteneği kesinlikle yoktu. Metni ben satıra dökecektim. Olayları beyninde geliştirdikçe ben kaleme alacaktım. Pekala, bunun sonu ne olacaktı? Buna yazarlık denemeyeceğine göre amacı neydi? Bana bir roman yazdırmakla nasıl bir duyguyu tatmin edecekti? Keyfi yerine gelmişti. Çocuklar gibi ellerini çırptı. Sana bir kahve yapayım mı? İstersen bir çay demleyeyim. Ben de içerim dedi. Oldu diye başımı salladım. İşin garip tarafı yavaş yavaş ben de kaptırıyordum kendimi bu oyuna. Bunda Betül'ün inanılmaz isteği kadar o gördüğüm karanlık villanın da etkisi vardı galiba. İnsanı ürperten bir evdi orası. Nedenini bilmiyordum şimdilik ama evden etkilenmem içimde yarattığı tedirginlik hissi bende yazma isteği yaratmıştı. İlk defa bu saçmalığı kendi isteğimle ve zevk alarak katıldım. Satırlarım hızla birbirini takip etti. İlk soluğu Betül masamın üzerine çay fincanını bırakınca aldım. Yüzüme mutlu mutlu bakarak gülümsedi. Nasıl gidiyor sevgilim? Çok iyi, beğeneceksin. Okuyabilir miyim? Henüz print etmedim yazdıklarımı. Çayımdan bir yudum aldım ve tuşlara basmaya devam ettim. Betül hiç sesini çıkarmadan arkama dolanıp yazdıklarımı bilgisayar ekranından takibe başladı. Dalmıştım. Mesleki bir heyecanla yalnızca yazdıklarımla meşguldüm o an. Betül kollarını boynuma dolamaya, yanağıma, dudaklarıma öpücük kondurmaya çalışıyordu. Memnuniyetini ve sevgisini gösteriyordu. Yoruldun mu diye sordu. Kesinlikle yorulmamıştım. Fakat Betül'ün sihirli parmaklarının vücudumda uzaklaşmasını istemiyordum. Omuzlarımı biraz ovar mısın dedim. Uzun parmakları omuzumda boynumun her iki yanında ince ince dolaşmaya başladı. Hem rahatlıyor hem de zevkleniyordum. Harika, devam et lütfen dedim. Betül yılmadı. Bölüm sonunda noktayı koyana kadar ovmaya devam etti. Yazıyı bitirdiğim zaman arkamdan yana kayıp kucağıma oturuverdi. Kollarını yine boynuma dolamıştı. Şımarık bir çocuk edasıyla bak dedi istedin mi? Ne güzel yazıyorsun. Son satırlarım fevkalade. Demek beğendin. Beğenmek de söz mü? Sen yazarken arkandan soluk soluğa okuyordum. Bir an yüzündeki o şımarık ifade daha da yoğunlaştı. Kaşları çatıldı, dudakları büzüldü. Ama sana hala kırgınım dedi. Bugün beni çok üzdün. Sen de beni. Hayır, asıl üzen sensin. Şımarık konuşmasına içim gidiyordu. Bir daha hayır de bakayım. Harfleri uzatarak tekrar hayır dedi. Sarılıp dudaklarını öptüm. Kaçmadığı gibi aynı heyecanla karşılık verdi. Ona bu gece bir jest yapmak istiyordum. Kendisine duyduğum tüm sevginin sekse dayandığını iddia etmişti. Aksini kanıtlamak için hadi bakalım şimdi doğru yatağa. Bu gece dinlenmeli ve iyi bir uyku çekmelisin dedim. Anlamlı bir şekilde yüzüme baktı. Daha önce bir şey yapmayacak mıyız? Hayır bu gece yapmayacağız ve sen rahat rahat uyuyacaksın. Emin misin? Kesinlikle. Yoksa artık beni arzulamıyor musun? Saçmalama, arzulamaz olur muyum hiç? Ama dinlenmen gerekli. Bugün çok bitap düştün. Pekala dedi. Hadi al beni odamıza götür. Onu kucakladım. O da sıkı sıkı boynuma sarılıp başını göğsüme yasladı. Kuş gibi hafifti. Rahatlıkla onu yatak odasına taşıyıp usulca yatağın üzerine bıraktım. Hadi şimdi de beni soy bakalım dedi. Bir an yine aşk oyununa başvurup vurmadığını anlamak için yüzüne baktım. Gözlerini tavana dikmiş, ilgisizce duvarlara bakıyordu. Önce ayakkabılarını çıkardım, sonra da ipek çoraplarını. Bana yardımcı olmak için yine yüzüme bakmadan yattığı yerde hafifçe kımıldayarak kalçalarını kaldırmış çoraplarını çekmeme yardımcı olmuştu. Halının üstüne bıraktığım ayakkabılarını ayağımla ittim. Külotlu çorabını katlayıp başucundaki komodinin üstüne koydum. Tam eteğinin fermuarını indirmeye çalışıyordum ki sevgilim bir şey unutmadın mı diye sordu. Neyi kastettiğini anlamak için gözlerine baktım. Bu gece ayaklarımı öpmeyecek misin? Gülümseyip başımı salladım. Olmaz. Sonra kontrolümü kaybedebilirim. Ama öpmesem ağlarlar, mahzun olurlar. Hayır bu gece seks yok. Beni baştan çıkarmaya kalkışma. Hiç oralı olmadı. Uzun ve düzgün bacaklarından birini yavaş yavaş kaldırıp omuzuma dayadı. Hadi inat etme öp onu. Tabii iradem yavaş yavaş erimeye başlıyordu. Sabretmeye çalıştım olmadı. Boynum omzuna doğru döndü. Ilık nefesim ayağının tenine sıcak sıcak çarpıyordu. Bir kerecik dudaklarımı o kahredici ayaklara değdirip kalkmayı düşündüm. Öpmeye başlarsam sonu gelmeyecekti. Hadi nazlanma ama. Dudaklarımı hafifçe ayak çukuruna değdirdim. Belli belirsiz o da ne? Buna öpücük mü diyorsun? Kendimi toparlamaya çalıştım. Dedim ya bu gece sevişmek yok. Dinlenmen lazım. Ona ben karar veririm. Sonra birden omuzundaki ayağının baş parmağını emzik kibarlık dudaklarımın arasına soktu. Boş bulundum. Hadi emmeye başla dedi. Canım istiyor. Daha sonra olanları anlatmanın hiç gereği yok. Yalnız şu kadarını ifade etmeliyim ki, Betül'le tanıştığımızdan bu yana yaşadığımız en ateşli aşk gecesi oldu o. Belki ikimizin de aşırı gergin sinirlerimizden olsa gerek, o gerginliği boşaltmak için saatlerce deliler gibi yatakta boğuşup durduk. Hiç konuşma gereğini duymamış, yalnız kesik kesik mutluluk ve şehvet intileri çıkarmıştık. Gözlerim kararıp kendimden geçerken hala ata biner gibi üzerimdeydi. Son hatırladığım, nihai boşalmanın bedenimde yarattığı titremeler sırasında parmaklarıyla saçlarımı kavrayıp çekerken, "Şimdi daha iyi anladın mı?" diye fısıldaması oldu. "Sen benim kölemsin artık. Emirlerime aynen uyacaksın." Ne kastettiğini çok iyi anlamıştım. Hiç kuşkum kalmamıştı artık. Gerçekten seks kölesiydim. İşin ilginç yanı bu durum iliklerime kadar zevk veriyordu bana. Ertesi sabah Betül'e ilk kez yalan söyledim. Kitaplarımı neşreden yayın evimde bir görüşmem var diye evden çıktım. Sevgilim bu küçük yalanıma içtenlikle inanmıştı. Küçük yalan diyordum. Çünkü tek niyetim yalnız kalmak ve düşünme isteğimdi. Hayatımın ve günlük rutin yaşamımın bozukluğunu artık siz de biliyorsunuz. Aklım fikrim hep Betül'deydi. Yaşamım tamamen ona odaklanmıştı. Soluk alışverişimde bile onun varlığını hissediyordum. Çalışmalarım durmuştu. Gerçek anlamda tek bir satır kaleme alamadığım gibi beynimdeki son romanı ertelemek zorunda kalmıştım. Bunun hiç de önemli bir şey olmadığını düşünebilirsiniz. Hatta aşkın insan ruhunda yarattığı fırtına veya buna benzer şeyler de diyebilirsiniz. Betül'e duyduğum heyecan ve arzular inkar edilemez bir vakaydı. Lakin dün geceki sevişmemizin sonunda ettiği laf beynimden hiç çıkmıyordu. Gerçekten bir seks kölesi miydim ben? Kıza duyduğum heyecan sırf seks duygusu muydu? Hiç kuşkusuz seksin benim yaşamımdaki bir erkek için ne kadar lüzumlu ve vazgeçilmez bir tutku olduğunu kabul ediyordum. Ama hayatımın salt böyle behimi bir arzu üzerine odaklanmasını da kabul edemiyordum. Yalnız kalıp düşünmeye ihtiyacım vardı. Geçirdiğim son günler hayatımı allak bullak etmişti. Buna geçirdiğim sıradan bir macera gözüyle bakamıyordum. Yalnız hayatımı değil ruhumu da Betül'e teslim ettiğimi hissediyordum. İçimi bir korku kaplamıştı. Ya geldiği gibi birden hayatımdan çekip giderse ne olurdu? Tenine ve bedenine olan esaretim böyle bir safhaya gelmişti ki artık onsuz bir gün geçirebileceğimi bile hayal edemez olmuştum. Şu an Honda'mı sürerken dahi keşke evde kalıp onun sıcak ve yakıcı ortamında bulunsam, yanından ayrılmasaydım diye aklımdan geçirmeye başlamıştım. Hatta bir an geri dönüp yeniden eve kapanmayı dahi düşündüm. Onun yanında kalıp hayatı paylaşmak varken sokaklarda sürtüp boş ve beynimi kemiren tatsız düşünceleri analiz etmenin ne anlamı vardı? Az daha direksiyonu kırıp eve dönecektim. Son anda irademe hakim olup düz gittim. Tamamen bilinçsiz ve istek dışı. Direksiyonun başında bir robot gibiydim. Sanki bilinmeyen bir güç irademin yerine kaim olmuş arabayı kullanıyordu. Tarabya'ya nasıl geldiğimin farkında bile değildim. İşte o zaman bana hakim olan gücün arabayı Songül Sırmalı'nın villasına doğru sürdüğünü anladım. Bunun makul ve izah edilebilir hiçbir anlamı yoktu. Belki dün gece yaşadığımız o komik olaylar nedeniyle oraya gidiyordum. Belki de şuur altımda beni oraya çeken başka nedenler vardı. Hiç bilmiyorum. Dün gece bana çok karanlık gelen o toprak yola sapınca irkildim. Gündüz gözüyle korku çok daha farklı gelmişti bana. Çamlar yaprağını dökmeyen ağaç türleri iyice sararmıştı. At kestanesi ve ıhlamurlar yol boyunca uzanıyordu. Ayrıca yolun sağına serpilmiş lüks villalar da birbirlerinden fazla uzak değildiler. Songül Sırmalı'nın evine yaklaşırken yavaşladım. Solumdaki camı da indirdim. Serin sonbahar rüzgarı arabaya doldu. Nasıl olsa villanın boş olduğunu biliyordum. Bu nedenle de önünde durmam dikkat çekmeyecekti. Nitekim siyah boyalı yüksek demir parmaklıkların önüne gelince frene bastım. Dün gece bu evi karanlıkta görebildiğim kadarıyla tasvire çalışmıştım. O sırada gözüme esrarengiz ve mağmum bir yer olarak çarpmıştı. Oysa gündüz gözüyle hiç de öyle değildi. Beyaz boyalı iki katlı modern mimarisi olan sevimli bir yapıydı. Önünde geniş ve bakımlı bir bahçesi vardı. Demir parmaklıkta ana girişten 2-3 basamakla çıkılan ufak verandaya kadar yol çimler arasına gömülmüş daire biçimindeki beyaz mermerlerle tezyin edilmişti. Dikkatimi çekti. Kombelerya çimlerinin arasında nadide gül fideleri, envai renkte hercai menekşeleri duruyordu. Herhalde burası bir bahçıvanın nezareti altında olmalıydı. Aksi halde bu kadar bakımlı ve düzgün olamazdı. İçimden gülümsedim. Evin dün geceki o esrarengiz havası bir anda kaybolmuştu gözümde. Honda'nın motoru hala çalışıyordu. Tam dönüş yapmak için arabayı vitese takacağım sırada üst kattaki pencerelerden birinin açık olduğunu gördüm. Daha evvel dikkatimi çekmemişti. Eğilip sağdaki pencereden yanılmıyor muyum? Yanılıyor muyum acaba diye bir daha baktım. Yanılmadığım kesindi. Esen rüzgarla beraber sallanan tül perdeleri bile rahatlıkla fark edebiliyordum. Acaba Betül'ün arkadaşı son gün Sırma'da evine mi dönmüştü? Başka açıklaması olamazdı. Dün gece evin bütün ışıkları sönüktü. Buna bizzat şahittim. Belki son gün Sırmalı bu sabah gelmişti buraya. Sonra aklıma Betül'ün bakım için geldiği sırada pencerelerden birini açık bıraktığı ihtimali geldi. Bu da olabilirdi. Bir süre durup bekledim. Villada bir hayat emaresi aradım. Ama hiç yoktu. Ev dün geceki kadar hareketsiz ve terk edilmiş hissi veriyordu insana. Yine de durumu Betül'e haber vermeliydim. Şayet pencereyi açık unutmuşsa bir ara gelip kapatırdı. Fazla durmadım. Üzerinde ve arabayı gazladım. Tarabya'ya geldiğimde hala içimdeki o tedirginliği atamamıştım. Aklımın bir köşesinde beni buraya çeken duygunun ne olduğu bilmecesi cevapsız olarak yatıyordu. Evet, acaba neden gelmiştim buraya? Şuuraltı bir his beni villaya çekmişti ve bundan rahatsız olduğumu fark ediyordum. O açık duran pencere sorun galiba oydu. Önce ruhumdaki tedirginlikle açık pencere arasında mantıklı bir bağ kuramadım tabii. Fakat aklım o pencereye takılmıştı. İçimden yükselen bir ses o pencerede gizli bir sırrın kümelendiğini söylüyordu. Zihnimi zorladım. Dün geceyi yeniden anımsamaya çalıştım. Acaba üçümüz de o pencerenin açık kaldığını neden fark edememiştik? Sonunda dün gece pencerenin kapalı olduğuna hükmettim. Herhalde ev sahibesi dönmüştü. Huzursuzluğuma hala bir anlam veremiyordum. Ama daha fazla da kafa yormanın gereği yoktu. Tam Tarabya'nın ufak meydanına inmiştim ki tesadüfen Tunguç'un siyah Mercedes'ini gördüm. Aksi istikametten yaklaşıyordu. Acaba benzetmiş olabilir miyim diye dikkat kesildim. Yanılmamıştım. Kesinlikle oydu. Her zamanki mağrur ve etrafına yukarıdan bakan haliyle arabasını sürüyordu. Bir ara yan yana geçiş sırasında birbirimize çok yaklaştık. Tabii o tenezzül edip eski model Honda'yı kimin kullandığıyla ilgilenmedi bile. Serin havaya rağmen yan camını açmış bir eliyle direksiyon kullanırken sol kolunu açık cama yaslamıştı. Bir anlık geçiş anında görebildiğim kadarıyla sırtında sarı spor bir anorak vardı. Hani şu kas tüyü kapiton cinsten. Açık kumral saçları rüzgarın etkisiyle dalgalanıyordu. Daha önceleri kıskandığım adamdan şimdi nefret ediyordum. Kadınlara şantaj yapacak kadar aşağılık bir herifti. Aniden içime hırs bastı. Dikiz aynasından yaklaşan Mercedes'e baktım. Hacı Osman Bayırı'na çıkan yola sapacaktı. Zira sol sinyali yanıp sönmeye başlamıştı bile. O an delice bir fikre saplandım. Kuşkusuz bu bir rastlantıydı. Fakat adamla bu ikinci karşılaşmam beynimde garip bir şüphenin uyanmasına yol açtı. İmkansızdı tabii ama acaba Tonguç o villaya gidiyor olabilir miydi? Biliyorum bu şüphem çok saçmaydı. Zira söz konusu villa Betül'ün arkadaşı Songül Sırman'a aitti. Ve Tonguç denen bu düzenbaz herifle Betül'ün arkadaşı arasında hiçbir bağ yoktu. İçimden ister istemez acaba mı diye düşündüm. Sağlıksız bir muhakeme yaptığım kuşkusuzdu. İçimdeki adlandıramadığım huzursuzluk şimdi beni aklı hayale gelmeyecek düşüncelere itiyordu. Ona rağmen çılgınca bir düşünceyle Tonguç'u takip etmeye karar verdim. O sıra yol tenhaydı. Karşıdan gelen arabayla aramda epey mesafe vardı. Hemen arabayı sola kırdım. Bir geri manevra yaparak arabanın burnunu geldiğim yöne çevirdim. Honda'yı köküne kadar gazladım. Tabii o sırada Mercedes çoktan yokuşu tırmanmaya başlamıştı bile. Yokuşun ağzına geldiğimde Tonguç'un arabası çoktan uzaklaşmıştı ama hala onu görebiliyordum. Ayağımın tabanı sanki gaz pedalına yapışmıştı. Aramızdaki mesafe yavaş yavaş azalıyordu. Belki de tamamıyla yanılıyordum. Tonguç az sonra o toprak yola sapmadan yoluna devam edecekti. Daha doğrusu içimden öyle olmasını temenni ediyordum. Tek isteğim bunun nahoş bir tesadüften ibaret kalmamasıydı. Ama ne yazık ki öyle olmadı. Ve Mercedes toprak yola sapacağının sinyalini verdi. Bir an buz kesildim. Artık Tonguç'un o villaya gideceğine emindim. Görmediğim halde biliyordum. İçime doğuyordu. Bu ilahi bir rastlantı olmalıydı. Şimdi içimde sabahtan beri duyduğum o huzursuzluğun nedenini daha iyi anlar gibi oluyordum. Yanılmadım. Tonguç toprak yola saptı. Bir an arkasından gitmenin çok anlamsız olduğunu düşündüm. Elime ne geçecekti sanki. Ama şimdi göğsümden başlayıp saç diplerime kadar tırmanan bir öfke seni beni sıkıştırıyordu. Nedeni gayet basitti tabii. Böylece Betül'ün bana bir kere daha yalan söylediğini kanıtlamış oluyordum. Honda'yı yavaşlattım. Şayet içinde bulunduğum bu açmazdan kesin kurtulmak istiyorsam her şeyi mutlak surette öğrenmeliydim. Meselenin en ufak noktası dahi aydınlanmalıydı. Beynim karıncalanıyor, bir türlü oranları anlayamıyordum. Betül bu çılgınlığı nasıl yapabilirdi? Nasıl romanında kullanacağı yer olarak Tonguç'un gittiği bir evi seçerdi? Sonra gerçeği biraz daha sezinler gibi oldum. Yoksa o villa Songül Sırmalı'ya ait değil miydi? Ya da Songül Sırmalı diye bir kimse hiç yok muydu? Belki de orası Tonguç'un mülküydü. Makulen düşünürsem bu Tonguç'un varlık ve servetine de denk düşüyordu. Toprak yola saptım. Mercedes'i görebiliyordum. Araba villanın demir parmaklıklarının önünde duruyordu. Tonguç arabadan inmiş bahçe kapısını açmakla meşguldü. Sonra arabaya tekrar binerek Mercedes'i bahçeye soktu. Olsa olsa 100 metrelik bir mesafe vardı aramızda. O gözden kaybolunca ben de arabadan fırladım. Villaya kadar yayan gitmem daha emniyetli gelmişti. Gerekirse kendimi ağaçların arasına gizleyebilirdim. Arayı koşarak açtım. Şansım sokağın gece gündüz tenha olmasından kaynaklanıyordu. Çılgın gibi koşan bir adamı fark edecek kimseler yoktu etrafta. Villanın bahçe duvarına vardığımda soluk soluğa kalmıştım. Tonguç'un beni görmesini istemiyordum. Duvara yaklaşınca bahçeye bir göz attım. Mercedes'i görememiştim. Neden sonra ıslık çalarak villanın arkasından çıkan Tonguç'a gözüm takılınca ya arabayı evin arkasına bıraktığına ya da arkada kapalı bir garaj olduğuna hükmettim. Adam çok rahattı. Doğru içeriye gitmedi. Bir süre bahçede oyalandı, çiçeklere baktı, yere düşmüş birkaç dal kırığını topladı. Daha sonra cebinden bir anahtar çıkararak sokak kapısını açtı. Kendi evine girdiği gün gibi aşikardı. Artık açık pencerenin sırrı diye bir sorun kalmamıştı beynimde. Fakat bu kez başardım. Nasıl becerdiğimi bilmiyorum. Lakin eve döndüğümde son derece rahat ve gerginlikten uzaktım. Tabii şeklen. Sırf Betül'e öyle görünmek için. Yoksa bana söylediği yalandan köpürmüş ve gerçekte sinirlerim bir yay gibi gerilmişti. Onu anlayamıyordum bir türlü. Kapıyı usulca anahtarımı açıp içeriye süzüldüm. Salondan radyo sesi geliyordu. Son zamanlarda birbiri ardına türeyen FM kanalındaki yayınlardan birini dinliyordu. Radyonun sesi de bir hayli yüksekti. Allah'tan geldiğimi duymamıştı. İçeri girince antredeki aynaya bir göz attım. Yüzümün fazla gergin, sinirden sapsarı olmasından korktum ama değildi. Sakin, rahat ve huzurlu bir çehre seyrettim aynada. Önce bir prova yaptım. Flotan satıha bakıp gülümsedim. Huzur içinde olduğuma neredeyse kendim bile inanacaktım. Betül diye seslendim. Aa, geldin mi sevgilim? Seni duymadım. Ne kadar çabuk döndün. Radyonun sesi kısıldı. Parke üzerinde aksiden topuklu terlik sesleri duydum. Beni karşılamaya geliyordu. Aynaya son bir kez baktım. İçim bulgur savuruyordu ama bu kez kararlıydım. Onu unutamayacağı bir ders verecektim. Hem de kendi taktiğiyle. Hazır ve kararlıydım. Salona doğru yürüdüm.